A TV.
Efendim Sevin, hoş geldin.
Niye bu kadar mutlusunuz?
Aa, korkunç uçuyorum yani. Şu anda zor tutuyorum. Altıma gemi çıpası bağladım. Tabii yani ufak olay, TCMB mucizevi bir şekilde faiz arttırdı.
Mutlu musunuz?
Evet, gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Pek çok riskin önüne aldı. Hatta çok daha büyük faydaları da olabilir ama onu zaman içinde değerlendirmemiz gerekecek.
Hepsini konuşacağız ama önce sponsorumuz Midas'a teşekkür ederek başlayalım. Bu program Midas'ın katkıları yapıyoruz. Programın içerisinde biz Midas'ın çok güzel özelliklerinden bahsedeceğiz. Açıklama kısmında link var zaten. O kısma kadar dayanamayıp merak edenler varsa linki tıklayabilirler. Şimdi Atilla Bey, Merkez Bankası faizi arttırdı. 350 bas puan. Sevinenler, üzülenler var. Üzülenlerden bir tanesi Yeni Şafak. Yine manşetine taşımış. Yani ne yazmış?
Evet.
Size söyleyeyim mi ne yazmış?
Lütfen.
Bir darbede hazine ve merkezden demiş. Muhalefetin yolsuzluklarını örtbas etmek için sokaklar üzerinden yürüttüğü kaos girişimlerine Hazine Bakanlığı güdümlü Merkez Bankası ekonomi bir darbe yaptı.
Ya aslında bu güzel bir şey yani hani biz muhafazakar ya da İslamcı basının monoblok olarak çalıştığını düşünüyoruz ama aslında değişik fikirler de çıkıyor. Onlar da görüşlerini söylemekte serbesttirler. Söyledikleri CHP kısmı hariç ama muhtemelen vatandaşın hoşuna gidecek şeyler. Çünkü gerçeği söylemek lazım. Kredi kullanan özellikle vatandaşın hiç hoşuna gitmeyecek. Muhtemelen ekonomiyi yavaşlatacağı için istihdam açısından da bir zarar olacak.
Şirketin
Şirketler zaten kendilerine bakarsan batık zararına çalışıyor. Evet, şöyle söyleyeyim. Bu dövize kaçış esnasında merkezin elini kolaylaştıran bir olay daha gerçekleştirdi. TL bolluğu vardı. Merkez piyasadan para emiyordu ve faizleri istediği gibi kontrol edemiyordu ama hem bu işte likidite bonusu ihracı hem TL mevduat stoğunun azalmasıyla birlikte yeniden klasik sisteme geçtik. Yani Merkez Bankası bankalara borç veriyor ve bu biraz önce andığım dönemde mevduat faizleri çok düşmüştü. Şimdi yine geleneksel üçlüye döneceğiz. Merkez Bankası bankalara hangi faizden borç verirse mevduat faizi onun üstünde, kredi faizi onun da üstünde oluşacak. Dolayısıyla bankalara borç vereceği tartışması, eğer istiyorsan girerim ama pek fark etmiyor. Yani Merkez Bankası'nın uyguladığı faizin 5 ila 7 puan üstünde bir mevduat faizi oluşacak. Ve yine onun üzerinde 3-4 puan üstünde de bir kredi faizi oluşacak. Bu oldukça ağır bir yük getirir ekonomiye. Şirketler ya söylediğim gibi yani bu kur ve faiz şeyinden vazgeçmek zorundalar. Bunlar onların kontrol etmeyeceği parametreler olarak gözlenmeli. Faiz ve kur riskini hedge edebilirler. Bu birincisi. İkincisi yani şirketler bir yandan bunu söylerken sürekli olarak işte Antalya'da, Kıbrıs'ta, şurada burada konferanslar düzenleniyor. Markalaşmanın önemi, yurt dışı ortakları ve bir pazarlama ağ kurmanın önemi, inovasyonun önemi diye. Yani bunlara önem vermeleri lazım.
Atiye Bey, piyasaya konuşmuşken Midas'tan bahsetmemek olmaz.
Tabii ki. Midas Türkiye'de bir öncülük yapıyor. Tamamen çevrimiçi bir finansal kuruluş. SPK'da izinli. Bu benim açımdan çok önemli. Dolayısıyla güvenilir ve yatırım yapan birçok kişilere birçok avantaj sunuyor. Güvenilirliğin kastı hızı, kolay kullanılabilir. Ben girdiğim için evet
Ben de
ikimiz de
konuşayım.
biliyoruz. Maliyetler çok düşük. Pek çok hizmetten komisyon almıyor ve istediğiniz zaman da hem Türkiye'de hem yurt dışında işlem yapabiliyorsunuz ve bütün 24 saat açık olduğu için Amerika veyahut da Asya saatlerine göre de size hizmet veriyor. Ve de sürekli bir çağrı merkezi var. Her an sizin platformla ilgili çıkabilecek sorunlarınıza cevap veriyor. Çok önemli bir özelliği de Midas'ın. Tek bir yerden bütün yatırımlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani bankayla, aracı kurumla, şununla bununla uğraşmak zorunda değilsiniz. Tek ekrandan çok geniş bir enstrüman ağında işlem yapıp anında bunların sizin servetiniz üzerinde net etkisini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz bunu artık herkes biliyor ama yapıyorsanız eğer, bu haltı işliyorsanız eğer Midas'ın web sitesini ziyaret edip sunduğu avantajlardan yararlanmayı gözden geçirmenizi dileriz.
Canlı veri takibi de yapabiliyorsunuz ve Türkiye'den sadece 1,5 dolara ABD borsalarından hisse alıp satabiliyorsunuz.
Wow.
Ben aldım ama satmadım.
Diye.
Her bölümde söylüyorum bunu. Çok kullanışlı. Herkesin Midas'a şans vermeyeni öneririm ve devam edelim.
Ve de teşekkür edip devam edelim.
Şimdi Atilla Bey, Kısa kısa sizden birkaç cevap bekliyorum bu faiz kararı ile ilgili. Bundan sonrası ile ilgili. Bu faiz artışı ve yeni faiz patikası dövizi nasıl etki?
Ya dövizi etkilemez. Döviz zaten Merkez Bankası bir gün hariç hiç kontrolü bırakmadı. Yaz aylarında da turizm gelirleri gelecek. Dolar TL ayda %1.2 ile bizde %1.5 civarında yükselir. Daha fazla yükselmez. Dövize talebi yerleşiklerden hemen keser. Kurumsalları ayrı koyuyorum. Bir kez daha tekrarlayayım. Onların her hafta işte gösterilen, rapor edilen döviz alım veya satımlarının portföy tercihiyle ilgisi yok. Bireysellerin bu noktada artık politik şoktan falan korkup dövizde kalmasının maliyeti çok ağır. Zannederim TLRF yani gecelik faize bakalım 49 civarında oluşsa bunun bileşiği 60'ların üstüne geliyor. Bu çok ciddi bir faiz. Mevduatta bile yani 50 faiz tamam stopaj düşüyorsun onun bile 12 aylık bileşiği. Yani yalnız TÜİK resmi enflasyonunun değil, halkın kafasındaki enflasyonun da üstündeki bir seviyede oluşacak. Dolayısıyla içeriden gelecek döviz talebinin çok kısa sürede sonlanacağı düşüncesindeyim. Dışarıdan sıcak para gelebilir mi sorusuna cevap vermek lazım. Ya normalde gelir. Hani istersen anlatırım. Türkiye bu kararla pek çok yanlış algıyı yıktı kafasında ama Trump finansal kriz yaratacak. Dolayısıyla herhangi bir gelişen ülkeye para gelecek mi? Ya da dolardan çıkan para nereye gidecek? O soruya cevap vermekte zorluk çekiyorum açıkçası.
Peki borsa?
Ya borsa da yanlış tepki veriyor. Yani borsa şirketlerinin karları bir miktar düşer. Ama bunun karşılığında daha düşük bir enflasyon ortamında daha sarih bir şirket manzarası ortaya çıkar. Ve bir de şunu da düşünmek lazım. Yani hani belki şimdi değildi ama merkez faiz arttırmasaydı ya da faiz indirimleri devam etseydi sonbaharda bir döviz krizinin ihtimali çok daha yükselecek ve borsa bundan daha da ağır dayak yiyecekti. Bence birkaç gün geçtikten sonra gerek yerli yatırımcı güçlü TL politikasının aslında bir sigorta poliçesi olduğunu ve biraz muhafazakar yatırımlardan birikimlerini bir miktar borsaya kaydırarak borsanın çok ucuz olmasından yararlanmalarını bekliyorum. Yani sonuçta senede net %50 faiz elde ediyorsun. Borsada şu anda %50, %60 potansiyel var. Bu pek çok kişiye daha cazip gelebilir açıkçası.
Peki konut? Daha yeni verisi açıklandı.
Konut.
Ve her bazda bayağı fiyatlı gelmesi var.
Yani şimdi asıl şok başlayacak. Çünkü prensip olarak krediyle satın aldığınız malın vadesi ne kadar uzunsa faizler o kadar canınızı yakar. Bilmiyorum ipotek faizleri ne kadar artacak bankalar. Orada hükümetin bir takım ricaları oluyor ama ödenmesi imkansız hale geldi. Yani konut fiyatlarında reel olarak daha keskin bir düşüş. Belki nominal bazda bile gerileme görebiliriz.
Gerçi ipotekli satışların payı çok düşük toplam satışlar içerisinde ama tabii ya konut alacak insanların da alternatif olarak faizle bekleyip bir sene sonra aciliyeti olmayan bir insan için zaman maliyeti artıyor.
Ya şimdi bir de şuna bakmak lazım. Bunu Ahmet Büyük Duman abimize bir teyit ettir. Bana küfrederse yayınlamam. Şimdi Merkez Bankası ortalamasını söylüyor fiyattan. Ben şöyle düşünüyorum. Yani kendi mahallemde de 1 milyon dolardan başlayan konutlar var. Ama normalde 100 bin, 200 bin dolara hala İstanbul'un kenar kentlerinde makul daireler alınabilir. Ama o 100 bin dolarlık konutlar ortalamayı yukarı çekiyor. Aslında o kadar yani konut fiyatlarında reel gerileme çok daha yüksek olabilir. Ben faizlerin düşmesinin bu üst segmentteki konut alımlarını ve fiyatları yukarı çektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar geçen sene ya faiz çok iyi biz bir sene tasarruf edelim konut fiyatları da düşüyor. Seneye biriktirdiğimizi alırız diye düşündüler. Bu sene çok önemli bir algıyı kırdı şimdi Merkez Bankası. Herkes diyordu ki tamam para politikasını Erdoğan belirliyor. Otopilot sürekli faizler düşecek. Biz en iyisi paramızı faizden çekip konta yatıralım. O talebin yok olacağı düşüncesindeyim. Bu ortalama fiyatı da yavaşlatır, aşağı çeker. Ve bence üst segmentte de ciddi bir daralmaya neden olur.
Şimdi kapatırken Merkez Bankası mevzusunu. Buradan FED'e geçeceğiz, Trump'a geçeceğiz de. Güçlüğünü ispat etti mi Merkez Bankası artık?
Kesinlikle. Yani Merkez Bankası Sayın Erdoğan da vaat ettiği gibi tamamen araç bağımsızlığı var. Bu şu anlamda önemli. Türkiye'de politik şoklar bitmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bunlar iyi huylu olur ama.
İyi huylu soru.
İyi. Mesela Sayın Erdoğan diyor ki ya hadi parlamenter sisteme geçelim hep beraber bir anayasa yazalım.
Değişir mi piyasadaki?
Değişir tabii.
Öyle mi?
Tabii.
Seçim sandığı konusu. Mesela sonbaharda seçim yapıyoruz, tamam desin mesela.
Ya ilk önce çok büyük çalkantıya sebep olur. Ondan sonra anketlere göre pozisyon alınır. Giren de olur, çıkan da olur.
Ama parlamenter sistem geçiyoruz dese ciddi.
Tabii.
Ciddi pozitif.
Ya hani o zaten öyle bir şey söylemek. Hani birincisi sokaklardan çeker halkı. İkincisi CHP'nin de dahil olduğu bir çözüm süreci yazılabilir. Üçüncüsü bak çok enteresan. Sanırım yön eylem anketiydi. Umarım yanlış bilgi vermiyorum. Başka sorular da soruyorlar. İşte Türkiye'den en büyük şikayetiniz nedir?
Evet.
Hep birinci sırada ekonomi. Ama bak çok enteresan. Ekonomi 60'lardan 41'e düşmüş. İkinci sırada ne var biliyor musun? Adalet var abi. %25'e çıkmış. Ben şu ana kadar hiçbir ankette adaletten şikayetçi olanın oranının %5'in üstüne çıktığını düşünmüyorum. Halkın görüşünün bu olduğunu düşünürsek bunu değiştirecek bir anayasa, ortaklaşa, mütabakatla yapılacak bir anayasa çok ciddi bir şey. Dışarıda da yani akıl almaz. Hem bir takım siyasi sorunları çözer hem ciddi boyutta sıcak para akımına gelir. Şu önemli, Merkez Bankası gerek dışsal şoklar olsun, gerek içeride politikadan kaynaklanan sıkıntılar olsun, bunun ekonomi ve finansal istikrarda kur üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi bertaraf edecek kadar güçlü olduğunu gösterdi. Perşembe saat 14'ten itibaren Türkiye her türlü dışsal ve içsel şoka karşı dirençli bir ülke haline geldi. Şunu da hatırlayalım. Türkiye'de bu sene cari açığın milli gelir oranı %1,5'u geçmeyecek. Yani klasik işte Fitch'in şunun bunun değerlendirmelerine bakarsan biz kredi notu yükseltmesine adayız. Bir tek eksiğimiz var. Bir de bütçe disiplini lazım. Ama onun dışında şimdi dediğim gibi yabancı, yani Türkiye'de herhangi bir gelişen piyasaya gelir mi? İnan bilemiyorum. Belki Trump'ı da konuşuruz biraz sonra. Ama Merkez Bankası çok ciddi bir adım attı. Bir de şu var, yani enflasyonu hiç konuşmuyoruz. Ama yani çok basit bir grafik var. Biz hep yayınlarız. Google'da da isteyen arayabilir. Perakende satışların zaman içinde seriyle sanayi üretimini üst üste koyup çizsinler. Arada şöyle bir makas var.
Evet. Göstereyim mi?
Çok güzel.
Biraz daha büyüteyim mi?
Büyüt. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Perakende satışlar eşittir talep, sanayi üretimi eşittir arz. Talep çok hızlı büyüyor. Ve merkez de bunu söylüyor zaten. Biraz nazikçe söylüyor ama açıklamasında. İstediğimiz kadar ivme kaybetmedi. Yani Türkiye'de enflasyonist ortam devam edecekti. Şimdi Merkez Bankası'nın sene sonu ilan ettiği hedefin orta noktasına erişme şansının ciddi boyutta yükseldiğini düşünüyorum. Bu Erdoğan'ın bilerek veya bilmeyerek şu ana kadar asla razı olmadığı o ödünleşmeye yaklaştığını gösterebilir. Yani Sayın Erdoğan, siz düşük enflasyon ve kur istikrarı mı istiyorsunuz? Evet, bunun bedeli ekonomik yavaşlama belki 1-2 çeyrek sürecek, sığ bir resesyon olacaktır. Aa, olmaz deniyordu. Şu anda görülen Erdoğan'ın en azından ya peki öyle deneyelim dediği şeklinde. Bu o zaman seninle çok sık konuşuyorduk. Bu sene sorun değil. Bu sene her şey iyiye gider. Rezervlerle bir şekilde atlatırız. Ben hep 2026'da işlerin bundan daha iyi gitmeyeceğini, 2025 sonunda masaya ne geliyorsa 2026'da da aynısının geleceğini söyledim. Ama eğer Merkez Bankası gerçekten bundan sonra bırak enflasyonu, şoklara karşı parasal sıkılaştırmayla karşılık verecekse, biz 2026'da enflasyonun %20'leri hatta belki biraz altına gerilediğini de görebiliriz. Bu arada Haziran'da faiz indireceği görüşüne
katılmıyorsunuz.
Hayal yani.
Bu siyasi atmosferde çok zor iktidarın işi ekonomik açıdan. Ama şimdi şöyle bir tablo mu var? Bir ara meşhurdu ya, şak diye 10 milyar satarız, şak diye 10 milyar satarız diyen bir isim
kafa var. Evet.
Şimdi de siyasi kriz çıkar, şak faiz attırız. Çıkar tekrar bir şak faiz attırız. Bu da böyle bir çalışıyor. Yani siyasi kriz çıkartıp, yaratıp sonra onun ekonomik hasarlarını minimize etmek için faiz arttırıp bir yere varabilir miyiz?
Evet.
Ancak bence yoksulluğa varırız. Başka bir yere varamayız.
Ya burada da bir ödünleşme söz konusu. Yani faiz arttırmazsan kur patlar. O enflasyona neden olur ve bir kısır döngüye gireriz. Doğru, ekonomi ağır zarar görür ama kur istikrarı sayesinde enflasyon da düşer. Ve klasik düşük talebin düşük enflasyon getirdiği senaryoya gireriz. Bu da bir süre geçerli olur. Yani hiçbir şok ebediyen hasar yaratmaz. Biz Rusya ile savaşta değiliz, Amerika ile savaşta değiliz. Birkaç hafta veya bir iki ay içinde vatandaş buna da alışır ve manzarayı görmeye başlar. Bunu da defalarca tartıştık. Bu bahis şebekelerinden, her kripto yatırımını kesinlikle kastetmiyorum ama işte bu meme coin gibi tamamen spekülatif yatırımlardan, hırsızlığa ve şiddete kadar hemen hemen her şeyin en önemli nedenlerinden biri yüksek enflasyon. Yani bunun aşılmasının toplumun ödeyeceği fedakarlığa kat kat telafi edeceği düşüncesindeyim. Şöyle de bir şey de olabilir. Yani bu noktada artık gittikçe kararan ufkumuzu ve hayal gücümüzü biraz kullanmakta fayda var. Ben bir şey duymadım ama Mehmet Şimşek vergi reformu diye ısrar ediyordu. Geçen hafta da konuştuk. Hani faiz artırımına göz kırpmayan ya da ses çıkarmayan Erdoğan, ya hadi bakalım bir de bunu dene. Niye bunu yapabilir? Sebebi de basit. Yüksek faiz artı bütçe açığında milli gelirin %2 kadar bir kesinti Türkiye'nin enflasyon sorununu çözer ve seçim günü geldiğinde Erdoğan'ın bir, yani yeniden seçilme hakkını bir şekilde kazanacağını elde ederek konuşuyorum. Erdoğan'ın ve AKP'nin yeniden başarı kazanması şansını oldukça yükseltir.
Keşke bir sene önce yapsaydım diyordu herhalde.
Son derece haklısın. Bak nereye geldik. Aralık'ta faiz inmeden önce faiz 50'ydi. Şimdi işte 49,5 evet. Yani.
Aynen. Dolaş aynı.
Aynı yani.
Peki biraz yurt dışına çıkalım. Türkiye'nin gündemi bitmez. Trump da bir zamanlar bizim yaşadığımızı yaşıyor. Yaşatıyor Amerika'ya. Fed Başkanı Powell'ı istifaya veya işte görevden alınmaya veya sert eleştiriler nasıl tanımlayacağınız. Wall Street Journal'e arasında gerginlik olduğunu ve perde arkasında görevden alma planları olduğunu yazdı. Wall Street. Ne diyorsunuz, o iş nereye varı ve varacağı yer nasıl etkiler dünyayı?
Görevden alması çok zor. İstifa için baskı yapar. Faiz indirimi için baskı yapar. Ben Powell'ın razı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Mayıs'ta görev süresi bitiyor. Bir de itibarını korumak zorunda. Yalnız şöyle bir şey var. Yani
bundan sonraki başkanı belki mesaj veriyordu.
Bundan sonraki, yani diyor ki hani adaysan bunları yapacaksın. Bu finansal krize yol açar Semih, eğer başka türlü konuşmaya ikna edilmezse. Yani zaten Amerikan doları sene başından beri %8 değer kaybetti diğer para birimlerine göre. Amerikan hegemonyasını beğeniriz beğenmeyiz ama ABD tahvil faizleri ve Amerikan dolarının değeri dünya finansal sisteminin perçini. Yani bunlara güven kaybı olduğunda Amerikan dolarında TL gibi her yöne gidebileceği, devlet faizlerin Türkiye'de olduğu gibi 10 puan aşağı 10 puan yukarı gidebileceğinin düşünüldüğü bir senaryoda dünyada kesinlikle kriz patlar. İlk önce finansal piyasalar donar, para büyük bir telaşla aslında gitmemesi gereken yerlere gider. Arkasından ABD'nin kredi notu düşürülebilir ve ondan sonra bütün dünyada kredi notları düşerek büyük ölçüdeki büyük sayıda ülke, bunların arasında bazı İtalya gibi, Fransa gibi gelişmiş ülkeler de olabilir, borçlanamaz duruma gelebilir. Bu adam ne yaptığını bilmiyor. Bir planı daha var. Mar-a-Lago planı diyorlar. Bir şey daha.
Bilinçli mi yapıyor bunu yani? Doğru bilinçli. Gizli planı mı?
Yok, gizli planı değil canım. Bunun arkasında Proje 25 diye işte bu yani muhafazakar ajandayı, gündemi yazan bir ekip var. Onlar kulağını dolduruyorlar. Ben Trump'ın hiçbir şekilde anladığını düşünmüyorum. Orada bir şey daha ekleyeyim. Bu Amerika'nın borcu çok yüksek ya. Evet. O planın en zihni fikir unsurlarından biri de yabancıların tuttuğu Amerikan devlet tahvillerini 100 yıl ödemesiz ve geri satılamaz şekilde itfa edelim ve bunun getirisi de çok düşük olsun. Yani düşünebiliyor musun? Bak hani dışarıda Çin'de 800 milyar var. Ötekilerle birlikte herhalde bir 2-3 trilyon dolar şeyi ABD tahvilini, belki daha fazlasını, ben düşük söylüyorum, diğer ülkelerin merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları da dahil, bir anda para etmez hale getirir. Yani Amerika fiilen temerrüte düşer. Ama tabii bu böyle ilan edilmez. Akıl almaz bir kaçış olur. Yani yalnız dolardan değil, devlet tahvillerinden de. Ya devlet tahvili, Amerika'da devlet tahvili faizinin 6'ya çıkması, işte o zaman Türkiye'de tefeci faiz denen bizim hazinenin %10 dolar faiziyle borçlanması anlamına gelir. Bunu hazine kaldırır da banka ve şirketler kaldıramaz. Çok ciddi bir çöküşe gidiyoruz. Yani bu adamın durdurulması lazım.
Peki başarabilecekler mi durdurmayı?
Valla anketlerde çok kötüye gitmeye başladı. Yani
bir daha aday olmayacak ki. Yani.
Hayır, ara seçimde. Onu şu anlamda söylüyorum. Belki yanlış yerden başladım. Yani sonuçta şu anda Trump'ın böyle anayasaya ve kurallara aykırı davranabilmesinin sebebi Cumhuriyetçi çoğunluğun elinde olan kongrenin buna ses çıkarmaması. Aslında yaptıklarının hemen hepsi yanlış. Ama o kongrede çoğunluk değişirse Trump'ın her yaptığına karşı yasa çıkartırlar. Ve o zaman Trump ciddi bir şekilde törpülenmiş olur. Ben yani Trump'ın kişiliğini şöyle yorumluyorum. İşte yani şımarık çocuk, bayılıyor. Ve eğer bu şekilde kontrolsüz 4 yıl giderse Amerika'da demokrasiye bir şey olmaz. Amerika'nın gücüne de bir şey olmaz ama hani binanın kolonlarını gevşetir ve ondan sonra kim cumhurbaşkanı olacaksa en az 8 sene hasarı temizlemekle uğraşır.
Biz kaç sene uğraşacağız?
Bizi ilgilendirmiyor bu konu.
Hayır, bizim kendi hasarımız hasarı.
Vallahi yani Erdoğan iktidar bırakmadan bizdeki hasar temizlenmez. Ondan sonra en fazla 5 yıl, belki o kadar bile sürmez.
Evet, hızlı oluyorsunuz.
Ya şu gençliğe bak ya. Yani hani şimdi itiraf edelim. Bizim yaşımızdaki insanlar sohbetlerde ya bunlar da genç mi, oturup işte makineye, bilgisayara ya, hiçbir şeyle alakaları yok falan. Demokrasiye sahip çıktılar. İkincisi Türkiye'de hafıza var abi. Yani biz 2012'de AB'nin kapısına geldik. O kadrolar, o insanlar, o şirketler duruyor. Ama artık fırsat verilmiyor kendilerine. Kimileri ekarte edildi. İşte ATM memuru görevine düşürüldü falan. Yani dolayısıyla şu anda Türkiye tahtadan sökülecek paslı bir çivi gibi değil, üstüne büyük bir taş bastırılmış bir yay gibi. O taşı kaldırdığın anda böyle birden fışkıracak, foş diye böyle. Samimiyim yalnız, biraz esprili ifade etsem de ben Türkiye'nin çok çabuk toparlanacağını düşünüyorum.
Ne güzel, ne güzel bir düşünce. Ben de düşünüyorum bu arada.
Ama yani Avrupa'da şampiyon olamaz. Konu oysa...
Selçuk Kozaççı avukat. Okumuşsunuzdu. Bıraktı sonra tekrar.
Ya bu zulüme giriyor. Yani bu işkenceye giriyor. Yargı kendi içinde koordine olsun. Bunu başkalarına da yaptılar. Zaten bir avukatın maddi suçlardan veya yüz kızartıcı suçlardan içeride olması mümkün de fikirlerinden veyahut da savunduğu mükellefi işte vekili yüzünden içeride tutulması çok büyük ayıp.
Can Atar'ın da biliyorsunuz kararı mecliste okundu.
Cesur bir karar.
Cesur bir karar evet ama orada da bir kriz çıktı ve uygulanmadı. Onu da söyleyelim.
Şunu da ilave edeyim. Bunların hiç maliyeti olmaz diyorduk. Bugün kararda çıkan bir habere göre Eurofighter işini bitirmek üzereydik. Almanya yine vetoyu çaktı. Vermiyor yani. Verilmesine müsaade etmeyecek. Yine Amerika'nın kucağına düştük.
Orada İmamoğlu mu?
İmamoğlu söylüyor. Haber, karar gazetesinin internet nüshasını açın. İmamoğlu'nun tutukluluğu yüzünden veto ediyor.
Kapatırken onu sorayım. Çok spekülasyon var, takip ediyorsunuzdur. Sizce İmamoğlu'nu serbest bırakacaklar mı? Çok uzun olmayan bir vadede.
Vallahi şöyle başlayayım. Yani Erdoğan bu CHP'yi ekarte etme konusunda gaza basıyor her gün. Bugün yine başka bir İzmir'de bir belediye. Evet. Yani inanılır gibi değil ya.
Her gün bir belediye
yapar. MHP'de Bahçeli'de frene basıyor. Genelde bu konularda Bahçeli üst çıkar. Çünkü Erdoğan'ın yani MHP MHP kendi başında ayakta durabilir. Üç senaryo var. Bir, Bahçeli Sayın Erdoğan'ı ikna eder. Bu operasyonlar durur ve İmamoğlu tutuksuz yargılanır. Olasılıkları bence eşit bunların. İkincisi, hiç takmaz Bahçeli'yi. Erdoğan istediğini yapar. O zaman Bahçeli'nin o meşhur konuşma tarzıyla, hitabet tarzıyla bir Cumhur İttifakı'nı terk etmesi senaryosu karşımıza çıkar. Buna bağlı olarak Bahçeli ile Erdoğan bütün bu operasyonların seçim ne zaman olacaksa ondan birkaç ay öncesine ertelenmesini ve şu anda ortamın yatıştırılması kararı alırlar. Üçüncü ve iyi senaryo yine Bahçeli'nin iknasıyla veyahut da Erdoğan'ın bu yolun çıkışı olmadığını görmesiyle işte girişte de bahsettiğim yalnız DEM Parti değil CHP'de alınarak Erdoğan'a bir kez daha seçilme hakkı tanınması karşılığında hani tam parlamenter olmasa bile Fransa usulü meclisin ve yargının Erdoğan'ın icraatı hakkında veto kullanabileceği bir sisteme doğru gideriz. Bunların üçü de olabilir. Yani bu Bahçeli'nin çıkışları ve TCMB kararına kadar çok ciddi olarak karamsardım politik gelişmeler konusunda. Şimdi iki tane fren atıldı. Birisi Erdoğan'ın bir takım davranışlarını değiştirebileceğini de gösteriyor. Ya önümüzdeki aylarda bir şey olacak yani. Bir cisim var gökyüzünde ama gelen bizi kurtaracak olan uzay gemisi mi yoksa dinozorları yok eden türden meteor mu onu göreceğiz. Bak bu çok güzel ha vallahi.
Bu müthiş oldu.
Müthiş oldu değil
müthiş
mi?
Oldu, müthiş oldu. Bunu kapatarım artık. Evet, daha evet. Çok zorlamıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Atiye Bey. Çok sağ ol.
Midas'a da teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz Midas'a. Haftaya görüşmek üzere.
Sağ olun. Herkese iyi pazarlar diliyorum.